Ayrım 23. Malta sürgünleri. Bilal N. Şimşir. Sayfa 332. Anglofil, İngiliz yanlısı sürgünler. Malta sürgünleri arasında Anglofil olanlar da vardı. Bunların en tanınmış olanı eski İzmir valisiydi. Daha az tanınan bir başka İngiliz yanlısı da eski İstanbul Merkez Komutanıydı. Büyük Savaş'ta İzmir Aydın Valiliği yapmış olan Rahmi Bey, İngilizciliği çok ileri götürmüştü. O yıllarda İngiliz İmparatorluğunda Türkler düşman vatandaşı diye enterne edilir, hapse atılırken Anglofil vali İzmir bölgesindeki İngilizleri baş tacı etmişti. Vali sayesinde bu İngiliz vatandaşları yine eskisi gibi işlerini sürdürmüşler, kapitülasyonlardan yararlanarak ticaretlerini yürütmüşler ve Türk-İngiliz savaşından hiç etkilenmemişlerdi. O kadar ki Atina'daki İngiliz elçisi Lord Granville, hükümetinden aldığı talimat gereğince 22 Kasım 1917 günü İzmir'in Anglofil valisine şu mesajı ulaştırmıştı. Aydın İzmir vilayetindeki İngiliz vatandaşlarına ekselanslarının gösterdikleri iyiliksever sempati ve güçlü koruyuculuk dolayısıyla hükümetimin ve bütün İngiliz ulusunun derin minnettarlığını ekselanslarına bildiririm. F.O. 371-4175, 173-559 Lord Granville'den İzmir valisine mesaj 22-11-1917. Savaş içinde sanki İngiliz hizmetindeymiş gibi çalışan ve düşmanın minnettarlığını kazanan bu vali, başka bir düşman devletle bu kadar yakın ilişki kurmuş olsaydı belki vatan haini ilan edilir, harp divanına verilirdi. Öyle olmamıştır. İzmir valisi darbeyi Türk hükümetinden değil, sonunda yine İngilizlerden yemiştir. Savaşta kendisine teşekkür eden İngilizler, mütarekede onu yakalayıp Malta'ya sürmüşlerdir. Bu İngiliz dönekliği Anglofil vali için bir şok oldu. Önce neye uğradığını anlayamadı. Şaşkınlığı biraz geçince Curzon'a bir mektup yazarak savaş içinde İngilizlere yaptığı hizmetleri anlatıp serbest bırakılmasını istedi. Buna bir karşılık alamayınca Atina elçisini hatırladı. Savaş içinde kendisine teşekkür mesajı ileten Lord Granville hala Atina'daydı. 30 Aralık 1919 günü Malta'dan Lord Granville'e bir mektup yazdı. Değerli bir hatıra olarak sakladığı İngiliz teşekkür mektubunun örneğini İngiliz elçisine gönderdi. İngiliz hükümetinin ve bütün İngiliz ulusunun bu derin minnettarlığının benim Malta'ya sürülmem biçiminde gösterilmesi beni o kadar şaşırttı ki, dedi. Serbest bırakılması için aracılık etmesini elçiden rica etti. Eski İzmir valisinden Granville'e mektup Malta 30-12-1919. Lord Granville, Anglofil sürgünün bu mektubunu Londra'ya iletirken gerçekten Mr. Balfour'un talimatı gereğince kendisine teşekkür etmiş olduğunu da söyledi. Ama İngiliz Dışişleri Bakanlığı'nın tutumu çok olumsuzdu. Londra'nın yetkilileri ellerine geçirmiş oldukları eski valiyi serbest bırakmamak için bahane buldular. İleri gelen ittihatçılardandır. Rumların sürülmesinde sorumluluğu vardır, dediler. Onun İngilizlere hizmetlerini ise nankörce yorumladılar. Valinin İngilizciliği sözde düzmeceymiş, ittihat taktiğiymiş, savaşın gidişi tersine dönerse İtilaf devletleriyle bir açık kapı bırakmak amacıyla düşünülmüşmüş. Atina elçisine eski İzmir valisinin Malta'da tutuklu kalması için haklı nedenler var diye karşılık verildi. F.O. 371-4175, 173-559, Mr. Edmondson 31-1920 Foreign Office'ten Lord Granville'e yazı, Londra 5-2-1920 No. 61. Bundan sonra eski vali Malta'dan kurtulabilmek için başkalarını araya koydu. Önce Londra'daki Fransız Büyükelçiliği sürgün valinin durumuyla ilgilendi. Çünkü vali İzmir yöresindeki Fransız yurttaşlarına iyi davranmıştı. Fransız Büyükelçiliği hem valinin Malta'da rahatsız olduğunu duymuştu. Bunu soruyordu. Hem de serbest bırakılması için İngilizlerin nabzını yokluyordu. İngilizler bu girişime sinirlendiler. Biraz da Fransızlardan kuşkulandılar. İngiliz Dışişleri Bakanlığı sürgün valinin genel sağlık durumu tatminkardır diye kısa bir karşılık verdi. Foreign Office yetkilileri kendi kendilerine de Fransızlar onu Türkiye'ye geri göndermeye pek hevesli. Fransız Büyükelçisine daha fazla bir şey söylememek iyi olur, dediler. F.O. 371-5089 E.370 Foreign Office'ten Fransa'nın Londra Büyükelçiliğine nota 1-3-1920 No. E.370. Valinin İngiliz dostları da araya girmeye çalıştılar. 5 Temmuz 1920 günü İngiliz parlamenterlerinden Mr. H. Herbert onun hakkında parlamentoda yazılı soru açtı. Savaş içinde kendisine İngiltere adına teşekkür edilmişse şimdi neden 18 aydır Malta'da sürgün tutuluyor diye soruluyordu. Lord Curzon adına Mr. Hemsworth bu soruya sürgünün Malta'da tutulmasının hala gerekli olduğu yolunda kısa bir karşılık vermekle yetindi. FO 371-5090, E 8061, İngiliz Parlamentosu görüşmeleri 5-7-1920. 10 Şubat 1921 günü de Türkiye'de iş tutmuş İngiliz zenginlerinden Mr. Charlton Whittle, eski vali hakkında İngiliz dışişlerine uzunca bir mektup yazdı. Onun İngilizlere hizmetlerini övdü, Ayvalık Rumlarının sürülmesinde de suçu bulunmadığını söyledi. Serbest bırakılmasını rica etti. FO 371 Mr. Charlton Whittle'ın 10-2-1921 günlü mektubu. Bütün bunlardan bir sonuç çıkmadı. Anglofil vali İngiliz dostlarının yardımıyla değil, Atatürk sayesinde Malta'dan kurtuldu. İstanbul eski merkez kumandanı Albay Ahmet Cevat Bey'e gelince, onun İngilizciliği İzmir valisininki kadar aşırı değildi. O daha ziyade İstanbul'a getirilmiş İngiliz savaş tutsaklarına iyi davranmakla övünmüştür. Özellikle Kut el Amara'da tutsak edilen General Townsend'e saygıdeğer bir konuk olarak davranmıştı. İngiliz generali Türklerin elinde İstanbul'da geçirdiği güzel tutsaklık günlerini anılarında anlatır. Heybeliada'da ormana hakim yüksek ve sarp bir tepedeki evine gittik. Burası hükümetin resmen bana tahsis ettiği bir köşktü. Tamamıyla hürdüm. İstanbul'a, Beyoğlu'na, kısacası istediğim yere gidebilecektim, der. General Townsend'in hatıraları, İstanbul'da Esaret Günleri, Hayat Tarih Mecmuası sayı 4, Mayıs 1967, sayfa 69. Tutsak İngiliz generaline Türkiye'de konuk gibi davranılmasında, geniş özgürlük tanınmasında İstanbul Merkez Komutanı'nın payı vardı. Başkentteki savaş tutsakları onun sorumluluğu altındaydı. Townsend, Türkiye'den ayrılmadan önce Merkez Komutanı'na bir de imzalı fotoğrafını armağan etmişti. İstanbul Merkez Komutanı'nın İngiliz savaş tutsaklarına gösterdiği nazik konukseverlik, kendisinin ilk kafilede Malta'ya sürülmesiyle ödüllendirildi. Merkez Komutanı, tıpkı Anglofil İzmir valisi gibi buna pek şaşırdı. Şaşkınlığı geçince 28 Haziran 1919 günü Malta'dan General Townsend'e bir mektup yazdı. Armağan etmiş olduğu fotoğrafı hatırlattı. Onur kırıcı biçimde Malta'ya sürülmüş ve Salvatore Kalesi'nin hapsedilmiş olduğunu bildirdi. Kendisine basit bir savaş tutsağı gibi davranıldığını söyledi. Kendi hizmetlerini anlattı. Savaş içinde İstanbul Merkez Komutanı olarak görevimi pek dürüstçe yaptıktan başka daha da ileri gitmiş ve başkentimizde gözaltı edilmiş muharip subaylara elimden gelen hiçbir yardımı esirgememiş olduğumu iddia edebilirim, dedi. Ve General Townsend'in buna tanıklık ederek kendisinin Malta'dan kurtulmasına yardımcı olmasını rica etti. FO 371-4174, 108.049, General Charles Townsend'e mektubu, Malta, Salvatore Kalesi, 28.6.1919. Townsend nankörlük etmedi. İstanbul eski merkez komutanının mektubunu İngiltere dışişlerine gönderdi. Kendisine bir yazı yazdı. Benimle birlikte tutsak kalmış binbaşı Morland ve ben, Ahmet Cevat Bey lehine tanıklık etmekten kıvanç duyarız. Umarım ki benim bu sözlerim onun salıverilmesine yarar, dedi. Townsend'den Foreign Office'e yazı, Londra, 25.7.1919. Dedi ama bu sözleri bir işe yaramadı. Türkleri cezalandırmaya kararlı görülen İngiltere Dışişleri Bakanlığı, İngiliz generalinin sözlerine de aldırış etmedi. General Townsend'e ve mahiyetine iyi davranılmış olması hesaplı bir davranıştır. General Townsend'in lehte başvurusu onun suçsuz olduğu anlamına gelmez, dedi. Foreign Office'in 31.7.1919 günlü yorumu. Eski İstanbul Merkez Komutanı 8 Eylül 1919 günü General Townsend'e bir mektup daha yolladı. Eski hizmetlerini yeniden anlattı. Yeniden kurtulması için yardımlarını, tanıklığını esirgememesi için yalvardı. FO 371-4174, 135.141, Townsend'e mektubu, Malta, 8-9-1919. Townsend yine İngiliz dışişlerine yazdı, yine tanıklık etti. Townsend'den Foreign Office'e yazı, 27-9-1919. İngiliz dışişleri yetkilileri yine umursamadılar. Eski İstanbul Merkez Komutanı Malta'da kaldı. Sonunda onu da İngiliz dostu değil, Atatürk kurtardı. İki kader yoldaşı. Birlikte sürüldüler, birlikte kurtuldular, sonra birlikte asıldılar. Kader onları İttihat ve Terakki çatısında birleştirmişti. Savaş içinde ikisi de nazırlık yapmıştı. Biri Marif, öteki Dahiliye Nazırı olmuştu. Mütarekede ikisi de Bekir Ağa bölüğünde yattı. İlk kafilede mübadele edilip yurda döndüler. İngilizlerde her ikisinin de birer dosyası var. Eski Marif Nazırı Şükrü Bey, İngiliz dosyasında özetle şöyle tanıtılır. Kastamonu doğumludur. İstanbul Öğretmen Okulu'nu bitirmiştir. Vakıflara bağlı Darül Hayr'da görev aldı. Bu sırada tutucu çevrelerin etkisinde kaldı ve fanatik bir insan oldu. Aynı zamanda iflah olmaz bir ayyaştı. Her türlü günaha düşkündü. Atandığı okulların hepsinde kötü bir at bıraktı. 1906 yılında Serez Rüştiyesi öğretmenliğine atandı. Oradayken gizli İttihat ve Terakki Komitesi'ne girdi. Rüştiye müdürü oldu. Turancılığı benimsedi. Komite üyesi olduğu için çabuk terfi etti ve Selanik Marif Müdürlüğü'ne yükseldi. Meşrutiyetin ilanı üzerine Serez Kaymakamlığı'na getirildi. Oradan Manisa Kaymakamlığı'na atandı. Kamil Paşa hükümeti zamanında ahlaksızlığı yüzünden işine son verildi. İttihatçılar iktidara gelince kendisini Kastamonu'dan mebus seçtirdiler. Zaman gazetesini çıkardı. Savaşçı ve Turancı propaganda yaptı. Bunun ödülü olarak 1915 yılında Marif Nazırlığı'na getirildi. Aynı zamanda Posta Nazırlığı'na vekalet etti. Nazırlığı sırasında Taşra'daki bütün Ermeni öğretmenlerin işlerine son verdi. İtilaf devletlerinin Türkiye'deki eğitim öğretim kurumlarına el koydurdu. Posta Nazırlığı'na vekalet ederken de İstanbul Köstence telefon hattında çalışan bütün Ermenileri işten çıkardı. Paket postası servisindeki büyük hırsızlıklara karıştı. Şeker karaborsacılığı yaptı. Bu yüzden Maliye Nazırı ile aralarında sert bir tartışma oldu. 1917 yılında nazırlıktan istifa etmek zorunda kaldı. Bundan sonra İstanbul'da bir iş yeri açtı. Ahlaksız ticaretini sürdürdü. Almanya ve Avusturya'ya geziler yaptı. Avusturya'ya yaptığı son gezisinde gözlerinden ameliyat geçirdi. F.O. 371-6501 İstanbul Ermeni Patrikhanesi'nin İngiliz Yüksek Komiserliği'ne verdiği 2-1-1920 günlü rapora dayanılarak İngiliz dosyasına geçirilmiş bilgilerden. Bu söylenenlerin hepsi düşman iftirası mıdır bilinmez. Bilinen şu, suçlu diye önce Mondros'a, oradan Malta'ya yollandı. 27 Temmuz 1919 günü Mondros'tan İngiliz Başbakanı Lloyd George'a bir mektup yazdı. İttihat ve terakki politikasını uzun uzun savundu. F.O. 371-4179, 121-1929, Lloyd George'a mektubu, Mondros 23-7-1919. 2 yıl kadar sürgün kaldıktan sonra Nisan 1921'de kurtarıldı. Yurda dönünce İzmit Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Başkanı Trabzon Valisi oldu. İzmit mebusu olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girdi. Siyasi illeti geri tepmiş, kendisinin zararlı politikaya vermişti. Atatürk'e karşı hazırlanan İzmir suikastlerinin faillerinden biri olarak İstiklal Mahkemesi'nce ölüm cezasına çarptırıldı. 13 Temmuz 1926 günü asıldı. Kader yoldaşlarından ikincisi, eski Dahiliye Nazırı İsmail Can Bulat Bey'e gelince. Onun hakkında İngilizlerce hazırlanan dosyada özetle şu bilgiler vardır. Çerkez asıllıdır. Babası Türk ordusunda bir Çerkez subayıydı. Kuleli Askeri Lisesi'nde okudu. 1899'da Harbiye'yi bitirdi. Meşrutiyetten önce Selanik'te jandarma kolağısıydı. Gizli İttihat ve Terakki Komitesi'ne girdi. Serüvenci bir tiptir. Atak, gözü pek ve acımasızdır. İttihat ve Terakki'nin en kötü liderlerinden biridir. Kamil Paşa kabinesi zamanında tutuklandı. Kendisini cezaevine götüren polis memurunu vurup kaçtı. Romanya'ya sığındı. İttihatçılar iktidara gelince İstanbul'a döndü. Aralık 1913-Nisan 1914 arasında Dahiliye Nazırı İstihbarat Bürosu Müdürlüğü, Nisan 1914-Şubat 1915 arasında da Emniyet Genel Müdürlüğü yaptı. Şubat 1915'ten Nisan 1916'ya kadar İstanbul Valisi ve Belediye Başkanıydı. Nisan-Aralık 1917 tarihleri arasında Stockholm'de Osmanlı elçisi olarak bulundu ve aynı yerde yapılan Sosyalist Kongre'de Türkiye'yi temsil etti. Talat Paşa kabinesinde Temmuz-Ekim 1918 tarihleri arasında Dahiliye Nazırlığı yaptı. İttihat ve Terakki Merkez Komitesi üyesiydi. Tutuklanmadan önce Vali Doktor Reşit Bey'in Bekir Ağa bölüğünden kaçması planlarını hazırlayanlardandır. F.O. 371-6500, P.121-124. İlk kafilede Malta'ya sürüldü. Salvatore Kalesi'ne hapsedildi. Buradan 29 Temmuz 1919 günü İngiltere Başbakanı Lloyd George'a bir mektup yazdı. Haksız yere sürülmüş olduğunu savundu. Ne İngiltere'ye ne de başka bir devlete verilecek hiçbir hesabım yoktur, dedi. Serbest bırakılmasını istedi. F.O. 371-4179-117-29 Lloyd George'a mektubu, Malta Salvatore Kalesi 29-7-1919. Bu mektup Londra'ya ulaşınca İngiliz dışişleri yetkililerinden biri onun hakkında şunları not etti. İttihat ve Terakki Komitesi'nin en belalılarından biridir. Gizli polis şefi ve Dahiliye Nazırı olarak Türkiye Hristiyanlarının çektikleri ıstıraptan geniş ölçüde sorumluluk payı vardır. Kendisini serbest bırakmak için hiçbir neden yok. Mr. W.C. Edmondson, 18-8-1919 günü notu. Malta sürgünlerinden Ahmet Emin Yalman'ın yazdıklarına göre eski Dahiliye Nazırı sürgünde kendi içine kapalı yaşarmış, pek az insanla görüşürmüş. Sürgün kampının bahçesinde çiçek sebze yetiştirilmiş. Yurda dönünce niyeti kendisini tarım işlerine vermek, politikadan uzak kalmakmış. Yalman o zaman bu eski nazır kendisini yeniden particiliğe kaptıracak olursa onu çok seven bir insan sıfatıyla şahsen çok üzüleceğim diye düşünmüş. Ahmet Emin Yalman, Gördüklerim ve Geçirdiklerim Cilt 2, sayfa 126-127. Gerçekten de öyle olmuştur. Malta'dan kurtulduktan sonra eski nazır yeniden politikaya atılmış, İstanbul mebusu olarak meclise girmiştir. Kendisini kurtaran Atatürk'e karşı tertiplenen İzmir suikastine karışmış, yargılanıp idam cezasına çarptırılmış ve eski Marif Nazırı arkadaşı ile birlikte 13 Temmuz 1926 günü asılmıştır. Bir Makedonyalı. Enverler, Mustafa Kemaller gibi Fethi Bey de Makedonya'nın ihtilacı genç subaylar zincirindendi. Daha doğrusu zincirin önemli halkalarından biriydi. İttihat ve Terakki Komitesi'nin önde gelen liderlerindendi. 31 Mart ayaklanması üzerine hareket ordusuyla İstanbul'a geldi. Sultan Abdülhamit'i tahttan indiren heyetin içinde yer aldı. Düşük padişahı sarayından alıp Selanik'e götürmek, oradan muhafaza altında tutmak görevi ona verilmişti. Bundan sonra genç Makedonyalıyı Paris'te ateşe militer olarak görüyoruz. İtalyanların Trablusgarp'a saldırınca Paris'i bırakıp cepheye koştu. Ayrı ayrı yollardan gelen Enverler, Mustafa Kemaller ve bu kez Kuzey Afrika'da buluşmuş, omuz omuza düşmana karşı çarpışmıştır. Balkan Savaşı patlak verince ana yurdun savunmasına koştular. Trakya cephesinde yine birlikte savaştılar. Bu sıralarda ayrılıklar başladı. Balkan Savaşı'ndan sonra genç Makedonyalı Sofya'ya elçi olarak yollandı. Mustafa Kemal de yanına ateşe militer gitti. Yarı sürgün gibi 1913-1917 yıllarında Sofya elçisi olarak kaldı. Birinci Dünya Savaşı'nın yürütülmesinde doğrudan doğruya katılmadı. 1918 başlarında yurda dönünce İttihat ve Terakki'den ayrıldı. Hürriyet Perveran Partisi'ni kurdu. Mütarekeyi imzalayan Ahmet İzzet Paşa kabinesinde Dahiliye Nazırı'ydı. Damat Ferit Paşa başa geçince tutuklandı, Bekir Ağa bölüğüne hapsedildi. 28 Mayıs 1919 günü Malta'ya sürüldü. Eski ihtilacılardan olmakla birlikte komitacı değildi. Ağırbaşlı, ölçülü, güçlü bir mantık adamıydı. Albaylıktan ayrılıp 4 yıl kadar elçilik yapmış olması onu daha da ılımlı yapmıştı. Savaş içinde yurt dışında bulunduğu için savaş suçlusu sayılamazdı. Ama Dahiliye Nazırlığı sırasında ve ondan sonraki aylarda güya tutukluların kaçmasına yardım ettiği için suçlanmıştı. Sürgünde yabancı dil öğrenmekle, bol bol okumakla ve ekonomik konularda çeviriler yapmakla vakit geçiriyordu. Böyle olduğu halde İngilizlerce tehlikeli görülmüş, Malta'da kendisine daha sert davranılmıştı. Öteki sürgün arkadaşları haftada 2 gün tutsak kampından dışarı çıkabildikleri halde ona bu kadarı da çok görülmüştü. Malta'dan İngilizlere çeşitli mektuplar yazdı, bunlar karşılıksız kaldı. İngilizlerin ona karşı ayrıcalı muamele etmeleri, öteki sürgünlere tanıdıkları kısıtlı hakları bile ondan esirgemeleri karşısında eşi İtalyan Yüksek Komiserliğine başvurdu. 2 Eylül 1920 günü Londra'daki İtalyan Büyükelçisi Marki Imperiali Lord Curzon'a bir nota verdi. Trablus'ta İtalya'ya karşı davranışı nedeniyle onun lehine İngiliz makamlarınca bazı yumuşatıcı tedbirler alınmasından İtalya hükümeti memnun kalacaktır, dedi. F.O. 371-5090 E.10856 İtalya Büyükelçiliğinden Foreign Office'e nota Londra 2-9-1920 No.1789. İtalyanlara karşı savaşmış olan bu eski Türk subayının Trablus'ta İtalya'yı nasıl memnun bıraktığını anlamak biraz güçtür. Belki Uşi Barış Antlaşması imzalandıktan sonra da İtalyanlara karşı savaşı sürdürmek isteyen bazı subayları yatıştırmış olması kastediliyordu. Ne olursa olsun, İtalyan girişimi üzerine onun Malta'daki durumu biraz yumuşatıldı. Öteki sürgünler gibi ona da haftada birkaç saat dışarı çıkma izni verildi. 14 Ekim 1920 günü İngiltere Savunma Bakanlığı ona da şimdi Malta'da tutuklu öteki siyasi sürgünler kadar özgürlük tanındığını dışişlerine bildirdi. F.O. 371-5090 E.12676 War Office'ten Foreign Office'e yazı 14-10-1920 No.0103-3159. 20 Ekim günü bu haber İtalyan Büyükelçiliğine duyuruldu. Foreign Office'ten İtalya Büyükelçiliğine nota 20-10-1920 No.E.12676. Bu yazışmalar yapılırken kendisi 24 Eylül 1920 günü uzun bir yazı kaleme aldı. Lloyd George'a, Lord Curzon'a ve ayrıca İngiliz Adalet Bakanı'na ve Başsavcısına postaladı. İngilizleri ortaçağ despotlarına benzeten, güçlü bir mantıkla yazılmış bu ilginç belgeden birkaç parça aşağıda aktarılmıştır. Eski Makedonyalı ihtilacı İngiliz devlet adamlarına şunları söylüyordu. Birçok kişiyle birlikte 28 Mayıs 1919 günü İngiliz makamlarınca İstanbul'dan Malta'ya sürüldüm. Bu sürgün hareketi ortaçağ despotlarının emrettiklerine pek benziyor. Gerçekten sürüldüğüm günden beri ne yargılama, ne soruşturma, ne de herhangi bir açıklama yapılmış değildir. Bu benim bütün başvurmalarım karşılıksız kalmıştır. Savaşa hiçbir şekilde karışmış değilim. Müttefik savaş tutsaklarıyla herhangi bir ilişkim yok. 1913 Ekim'inden 1917 Aralık ayına kadar Sofya'da tam yetkili Türkiye elçisiydim. Yani Ermeni kırımının yapıldığı iddia edilen Türkiye'den yüzlerce mil uzaktaydım. Şu halde Türkiye ile yapılmış barış antlaşmasında öngörülen savaş suçluları kategorilerinin hiçbirine sokulamam. Savaş içinde İngiliz devlet adamları bütün dünyada özgürlük ve adalet için savaştıklarını açıklamışlardı. Bu tatlı vaatler keyfi sürgünlerle, suçsuz insanlara yapılan zulümlerle nasıl bağdaştırılabilir? Türk hükümetince tutuklanıp Malta'da hapsedilmek üzere İngilizlere teslim edilmiş olduğumuz söyleniyor. Yoksa İngiliz ordusu Türkiye'deki despot bir hükümetin gardiyanlığı görevini mi yüklenmiştir? İngiliz makamları böyle bir gardiyanlığı doğuda barışı sağlamak için yüklendikleri iddiasındadırlar. Bununla birlikte olaylar şunu açıkça göstermektedir ki, sürgünler ve İngiliz makamlarının İstanbul Türk halkına karşı giriştikleri anlamsız zulümler doğuya barış getirmeyecektir. Acaba Pax Britannica, hak ve adaletin Türkiye'ye uygulanmayacağı anlamına mı geliyor? Çoğumuz İngiliz subaylarınca tutuklandık. Bahane olarak da askeri ve siyasi zaruretler ileri sürülüyor. Ama bunlar öyle kapalı ifadelerdir ki suçsuz insanların yakalanıp sürülmelerini haklı gösteremez. Böyle barbarca yöntemlere başvurmadan İngiliz askeri zaruretleri tatmin edilemez miydi? Bir insanın yakın doğudaki İngiliz çıkarlarını korumak için kaba kuvvetten başka çare olmadığını düşünebilmesi için akıl hastası olması gerekir. İstanbul'daki İngiliz yöneticilerinin çoğu yazık ki böyle bir akıl hastalığına yakalanmışlardır. F.O. 371-5091 E.13.668 İngiltere Başbakanı'na Dışişleri Bakanı'na mektubu Malta 24-9-1920. Eski Sofya elçisi İngilizleri acı acı yeriyordu ama diplomatça konuşmaktan da geri kalmıyordu. Asıl suçu İstanbul'daki İngiliz makamlarına yüklüyordu. Mektubunun son bölümünde İstanbul Yüksek Komiserliği'ni uzun uzun Londra'ya şikayet ediyordu. Oysa İstanbul'daki İngiliz yetkilileri Londra'nın politikasını uyguluyorlardı. Türkiye karşı acımasız politikayı saptayan Londra'nın başlarıydı. İstanbul Yüksek Komiserliği'ni ya da İngiliz Karadeniz Kuvvetleri Komutanlığı'nı üst makamlara şikayet etmek yararsızdı. Nitekim öyle oldu. İngiliz Dışişleri Bakanlığı Malta Valiliği aracılığıyla kendisine karşılık verdi. Ancak antlaşma sevr onaylandıktan sonra serbest bırakılmasının İngiliz hükümetince düşünülebileceğini bildirdi. F.O. 371-5091 E.13669 İngiltere Dışişleri Bakanlığı'ndan Savunma Bakanlığı'na yazı Londra 10-11-1920 No. E.13668 37-44. Öteki mektupları gibi bu son mektubu da boşa gitmişti. Malta'da kaldı. Ertesi yıl sürgünden kurtulduktan sonra önemli devlet görevlerinde bulundu. Başbakanlığa kadar yükseldi. Başbakanlığı İsmet Paşa'ya devretti. Paris Büyükelçiliğine atandı. 1930 yılında yurda dönüp serbest fırkayı kurdu. Bu deneme yarıda kalınca bir süre milletvekili kaldı. Sonra Londra Büyükelçiliğine atandı. Serbest fırka denemesine rağmen Atatürk'le yakın arkadaşlığı sonuna kadar devam etti. Yakın dostlarıyla özel konuşmalarında ara sıra bir ölçüde övünmeleri oluyordu. Atatürk tam 3 kere benim maiyetimde bulundu. Trablusgarp'ta, Bolayır'da ve Sofya'da diyordu. L'Epoque 17-10-1938 Le Jour Echo de Paris, Louvre, 18-10-1938, Bilal Nevşimşir, Yabancıların Gözüyle İnönü, Cumhuriyet, 21-3-1975. Doğruydu. O zamanlar Mustafa Kemal, rütbece ondan küçüktü. Sofya'da o elçi, Atatürk onun mahiyetinde ateşe militerdi. Bu gibi övünmeleri hiçbir zaman Atatürk'e karşı saygısızlığa kadar ileri gitmemiştir. Her ikisi de birbirlerini sayar ve severlerdi. Serbest fırka olayından sonra da Atatürk ona özel mektuplarında kardeşim diye hitap ederdi. Makedonya'da başlayan kardeşlik, arkadaşlık duyguları sürüp gitmiştir. 1938 yılında Atatürk ağır hastalanınca Londra'dan Türkiye'ye koştu. Son günlerde Ulu Önder'in yakınında bulundu. Atatürk'ten sonra Cumhurbaşkanı olacağı söylentileri çıktı. Dış basında da bu yolda haberler görüldü. Ama kendisinin böyle bir emeli olduğu söylenemez. Ağırbaşlı ve ölçülü olduğu için İsmet İnönü'ye karşı bir rekabete kalkışmazdı. Kalkışmadı. İnönü'nün Cumhurbaşkanlığı sırasında birkaç yıl Adalet Bakanlığı yaptı. Atatürk'ten 5 yıl sonra öldü. 63 yaşındaydı. 23. ayrımın sonu, sayfa 344.